Ayrım 17, Rampa, Jack Higgins, sayfa 265. Donner ile Montero kampın arkasındaki boğaza girdiler. Yamacı tırmanıp tepenin kenarına doğru yürüdüler. Donner Arjantinli'yi iteleyip duruyordu. ''Kaçacak yerin kalmadı dedim sana'' dedi Montero. ''Var oysa sen bizi buradan uçakla kaçıracaksın Albay Montero.'' Tepenin kenarına varmışlardı. Çift dayın uçağı sise rağmen altlarında görünüyordu. Ancak bir aksilik vardı ortada. Deniz aç dalgalar halinde kumsala saldırmaktaydı. Uçağın indiği alanın yarısı sularla örtülmüştü. ''İşte şimdi işin bitik'' dedi Montero. ''Bak da gör. Yürü diyorum sana.'' Donner adamı itti, ikisi birden taş toprak yığını ile birlikte kayarak aşağı indiler. Montero sırt üstü düşmüş, elleri bağlı olduğu için dönemiyordu. Donner onu tutup kaldırırken yukarıdan bir taş yağmuru yağdı üzerlerine. Donner dönüp sislere doğru körlemesine ateş etti. Sonra Montero'yu yakasından yakalayıp sürüklemeye başladı. Uçağa varınca adamı gövdesine yaslayıp tabancasını gırtlağına dayadı. Bir eliyle cebinden çakısını çıkartıp ipek eşarbı kesti. Bir adım geriledi, sonra ''Haydi şimdi doğru içeri gir bakalım, hemen gidelim buradan.'' Montero'nun yüzü sakindi, ancak gözlerindeki ifade Donner'ı geri dönmeye zorladı. Tony Villiers koşa koşa geliyordu. Walter tabancası sağ elindeydi. 10 metre kadar ötede durdu. ''Bırak artık onu Donner.'' Donner hafifçe Montero'ya dönmüş bir halde, ''Dediğim gibi işlerin pek rast gitmediği günlerden biri işte.'' dedi. ''Sakın onunla oyun oynamaya kalkışma'' diye uyardı Montero. ''Haklı olabilirsin ahbap ama ben artık kaçmaktan bıktım.'' Donner elindeki tabancayı doğrultarak döndü. Villiers ard arda 3 el ateş etti. Birinci kurşun Donner'ın omuzuna saplanıp adamı çevirirken diğerleri bel kemiğini buldu. Donner yüzüstü yere yığıldı, sular üzerine örtmeye başladı. Montero yerde yatan adama bakıyordu. ''Planlama gibi bir şey yoktur'' diye mırıldandı. ''Ne dedin?'' ''Önemli değil. Gabriel iyi mi?'' ''Evet, beyaz evde bekliyor. Talihimiz yaver gitti orada. Wanda Jones kurtardı bizi.'' ''Uçağın pilotu kimdi?'' ''Fransız yüzbaşısı Leclerc.'' Uzaklardan bir vızıltı duyuldu. Montero bulutların altında yaklaşan 3 helikopteri gösterdi. ''Bunlar da kim?'' ''Yanılmıyorsam geç kalmış olan Fransızlar. Komandolar herhalde. Bu Meret'i buradan uçurabilir misin?'' Montero çevresine bakındı. ''Önümüz temiz değil. Gördüğün gibi su birikintileri var. Neden sordun?'' ''Senin burada bulunmaman çok iyi bir fikir diye düşündüm de. Ben bile seninle şansımı denemeye hazırım. Bu iş konusunda epey gürültü kopacak. İçinde olmamayı yeğlerim. Fransızlara hiçbir borcum yok. Sheffield, Coventry ve Atlantic Conveyor'u batıran egzosetleri size onlar sattılar.'' ''Ama aynı füzeleri size de sattılar dostum.'' ''Doğru, bu da bir şey kanıtlar ki ne kanıtlandığını şu anda pek kestiremiyorum. Haydi söyle, gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? İnsan bir kere ölür nasıl olsa.'' ''Tamam, kabul.'' dedi Montero. Montero pilot koltuğuna oturdu. Villiers de yanına geçip kapıyı kapattı. Motorlar kulakları sağır eden bir gürültüyle çalıştılar. ''Ne diyorsun?'' diye bağırdı Villiers. Montero cevap bile vermedi. Yüzünde garip, donuk bir gülümseme vardı. Uçağın arkasını rüzgara verip levyeyi çekti. Chieftain birden sarsıldı, kumsalın en uzun olduğu yönde ileri fırladı. Su birikintilerine girip çıkıyorlar, Montero ise levyeyi düz tutmak için olanca gücünü harcıyordu. Uçak aniden havalandı, bir kanadı hafifçe yana yattı, tekerlekler dalgaların üstünde kaymaya başladı. Çok hızlı gidiyorlardı şimdi, motorun gürültüsü de kulakları sağır edecek kadar artmıştı. Montero ancak o an levyeyi çekti. Evde 2 saat kadar bekleyen Gabriel sonunda dayanamayıp Wanda ile havaalanına gitti. Hala şiddetli yağmur yağdığı için hangara girdiler. ''Bu iş sona erdikten sonra ne yapacaksın?'' diye sordu Gabriel. Wanda omuzlarını silkti. ''Tanrı bilir. Felix beni yanına aldığında bir sokak kadınıydım. Bir düş bu benim için. Kaldırımdan lükse. Ama artık uyanmam gerek sanırım.'' Başını salladı. ''Domuzun biriydi, ondan ödüm patlardı.'' ''Peki neden kaldın yanında?'' ''Sokaklara dönmekten daha çok korktuğum için.'' ''Peki ya şimdi?'' ''Bilmem, ilginç şeyler olabilir gibi geliyor şimdi.'' Benim dergi dünyasında epey dostum var dedi Gabriel. Yüzün kameraya çok uygun sanırım. Belki de birlikte bir şeyler yaparız. Yani Vogue'un orta sayfasında Wanda Jones mu demek istiyorsun? Kız gülümsedi. Bak bu ilginç olur işte. Uzaktan bir motor sesi duyuldu. Çiftayın deniz yanında belirdi. İnmek için rüzgara çevirdi burnunu. Şu anda bir şey geldi aklıma dedi Wanda. Ya gelen onlar değilse, ya başarısızlığa uğramışlarsa, uçaktan donur inerse. Gabriel gerçek bir şaşkınlıkla kıza döndü. Yani donur gibi bir insanın Tony Villiers'ın üstesinden gelebileceğini gerçekten düşünüyor musun? Bir kahkaha attı. Daha öğrenecek pek çok şeyim var Wanda. Gabriel dönüp inmiş olan uçağa doğru yürüdü. Uçak durdu ama Montero motoru kapatmadan bekledi. Çabuk olabilir misin buradan bir an önce gitmek istiyorum ben. Yani kalmayacak mısın diye sordu Villiers. Kalmak için bir nedenim yok ki. Bana sorarsan sağ kanadın hemen altında bir neden var. Montero yan camı çekip Gabriel'e baktı. Kadın sevinçle gülüyordu, heyecanla elini salladı. Montero Villiers'a döndü. Lütfen Tony. İlk kez olarak adıyla hitap ediyordu. Sesinde gerçek bir ıstırap vardı. Pekala dedi Villiers ama ben de seninle gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Başladığımız yere, Brecombe Robert'ı. Sonra? Bu gece Buenos Aires'e giden bir Air France var, ona yetişmek istiyorum. Montero uçağın burnunu çevirip hızlandırdı. Gabriel gülmüyordu artık. Ağzı sessiz bir çığlıkla aralanmıştı. Bir an sonra uçağın yutar gibi açtığı pistin ardında bir nokta olarak kaldı. Charles de Gaulle havaalanı pek kalabalık değildi. Tony Villiers, uluslararası yolcu salonunun dışındaki gazetecinin önünde beklerken, Montero'da Air France bankosunda el çantasını bagaja veriyordu. Dönüp sigarasını yakarken eski pilot ceketi ve blue jean'i içinde çok zarif bir görünüşü vardı. Tanrım heriften bayağı hoşlanmaya başladım diye düşündü Tony. Montero yanına geldiğinde işler yolunda mı diye sordu. Rio'da aktarma yapacağım. Belirli bölgelere uçuş yasağı konmuş. Kimse tehlikeye girmek istemiyor anladığım kadarıyla. Önemli değil. Bu koşullar altında bile 17-18 saatte Buenos Aires'te olurum. Sonra ne olacak peki? Yine Rio Gallegos ve o Skyhawk filosu mu? Sen ne diyorsun? Tam o kutsal kaçık tiplerdensin sen. Savaşı kaybettiniz Raul, bitti artık. Akşam gazetelerini gördün. Komandolar Port Stanley'e ellerini kollarını sallaya sallaya yürüyorlar. Herkes bunun mümkün olmadığını söyledi ama başardılar işte. İngiliz ordusu ile zafer arasında yalnızca Stanley çevresindeki 8-10 bin askerinizle hava kuvvetlerinizden geriye kalan birkaç uçak var. Doğru söylüyorsun. Ben Avrupa'da oyun oynarken adamlarım orada paramparça oluyorlardı. Sen de onlara katılmak istiyorsun öyle mi? Villiers gerçekten öfkeli olmasına şaşırıyordu. Biliyorum, biliyorum söylemene gerek yok. Bir onur sorunu bu. Onun gibi bir şey işte. Peki ya Gabriel? Kız seni seviyor, bunu biliyorsun. Bir uzmanım ben Gabriel konusunda. Başarısız bir uzman belki. Ama söylediğimi de çok iyi biliyorum. Sana baktığı gibi bir kere olsun bakmadı bana. Öyle gülümsediğini hiç görmemiştim. Gabriel ile benim aramda bütün bu olanlardan sonra hiçbir şey kalmadı. Sen laf anlamaz mısın be adam? Kızcağız içinden çıkamadığı bir çukura gömülmüştü. Bütün kozlar Ferguson'un elindeydi. Hoparlörde Montero'nun adı duyuldu. Sigarasını yere atıp üstüne bastı. Bu işte burada biter diye gülümsedi. Villiers adamın uzattığı elini kavradı. Talihin açık olsun. Korkarım bu dileğe ihtiyacın olacak. İnsanın ölümü çabuk olduktan sonra ne önemi var dedi Montero. Kapıya doğru yürüdü dönüp Gabriel için elinden geleni yap Tony diye seslendi. Villiers bara gidip bir köşeye oturdu. Bir kahve ile bir konyak ısmarladı. Kendini çok huzursuz hissediyordu. Lanet olsun herife diye söyleniyordu kendi kendine. Düşmandı o ama yine de çok yazıktı. Bir konyak daha içti. Sonra gidip bir telefon buldu, Londra'yı aradı. Charles de Gaulle'den telefon ediyorsun herhalde dedi Ferguson. Raul Montero'yu uğurladın değil mi? Nereden biliyorsun? Brecombe Robert'a indiğin andan beri Pierre Guillon ve SDEC tarafından izlenmektesin Tony. Öyleyse neden gitmesine engel olmadın? Onu yalnız Arjantinliler istiyorlardı ondan. Fransızlar bu olay konusunda hiçbir şey bilmek istemiyorlar. Böyle bir olay olmadı, anlaşıldı mı? Elbette efendim, her zaman gördüğüm karabasanlardan biriydi. Yine kahramancılık oynamaya gitti sanırım. Onun gibi bir şey. Eh, bizi ilgilendirmez bundan ötesi. Senden istediğim önemli bir şey daha var Tony. Gabriel konusunda. Haber aldığıma göre bu gece Paris'e dönecekmiş. Benden istediğiniz nedir efendim? Bildiğin gibi işin ortasında Gabriel'in sinirleri bozulmaya başlamıştı Tony. Bırakıp gitmek istiyordu hani. Villiers birden çok kötü bir şey duyacağını hisseder gibi oldu. Onun kendini toparlaması için sert bir önlem almam gerekiyordu. O yüzden kendisine Richard'ın savaşta kaybolduğunu, hayatından ümit kesildiğini söyledim. Yani doğru değil miydi bu? Son aldığım haberlere göre kardeşi çok iyiymiş, hala savaşıyor kuşkusuz. Seni orospu çocuğu. Villiers telefonu Ferguson'un yüzüne kapattı. Çıkış kapısına doğru koşmaya başladığı anda birden durdu sonra. Monterey'e yetişemezdi artık, çok geç kalmıştı. Yorgun bir tavırla terminal çıkış kapısına doğru yürürken Gabriel'e durumu nasıl anlatacağını düşünüyordu. 16. Bölüm. Buenos Aires'in dışında Platte Nehri'nin üstündeki tepelerden birindeki büyük evin terasında oturan Donna Elena Yorca de Montera örgü örüyordu. Genç kızlığından beri yapmadığı bir şeydi bu aslında. Ancak bugünlerde ellerini meşgul edecek hiçbir işten kaçınmamaktaydı. Kapıda bir hizmetçi kız göründü. ''Sizi görmek isteyen biri var Donna Elena, bir hanım.'' Donna Elena kaşlarını kaldırdı. ''Bir hanım mı?'' ''Bir Fransız Senorita Legrand. İçeri buyur et.'' dedi Elena de Montera. Gabriel açık kapının önünde bir an durakladı, sonra ağır ağır yürüdü. ''Donna Elena, siz misiniz?'' Yaşlı kadın bir süre ifadesiz bir yüzle baktı Gabriel'e, sonra başını salladı. ''Evet, oğlumun ne demek istediğini anlıyorum. Her şeyi anladım şimdi.'' ''Nerede o?'' diye sordu Gabriel. ''Onu görmem gerek. Çok önemli bir şey söyleyeceğim.'' ''Ama olanaksız bu. Raul şimdi Rio Gallegos'ta, filosundan kalan birkaç kişiyi de savaşta.'' Gabriel masanın öteki yanındaki iskemleye çöker gibi oturdu. ''Linda burada mı peki? Linda ile sizden öyle çok söz etmişti ki.'' ''Linda'yı arkadaşlarının evine gönderdim. Bu durumda en iyisi buydu.'' ''Yani onun her an ölüm haberini bekliyorsunuz öyle mi?'' ''Olabilir.'' Yaşlı kadın bir sigara yakıp paketi Gabriel'e uzattı. ''Ucuz bir marka, hamalların kullandıkları cinsten ama başkasını içemiyorum. Oğlum Fransa'dan döndüğünde güvenlik kurallarını hiçe sayarak bana her şeyi anlattı. Sizi çok seviyor.'' ''Biliyorum.'' ''Öyle seviyor ki İngiliz gizli servisi hesabına çalışmış olmanız umurunda bile değil.'' ''Kardeşinizin ölümüne de çok üzülmüş. Bunun ikiniz arasında kalacak bir şey olduğunu söyledi.'' ''Ama yalan söylediler bana.'' Gabriel ellerini iki yana açtı. ''Bizimkiler bana yalan söylediler, işten vazgeçmemem için. Richard hala Invincible'da helikopter pilotu ama sağ.'' ''Tanrım.'' Elena da Montera bir an elleriyle gözlerini kapattı. ''Oğlumun uçağının burnuna adınızı yazdığını biliyor muydunuz?'' ''Evet.'' ''Orada beni onun durumundan haberdar eden dostlarım var. Fransa'dan döndüğünde bir sözcük ilave etmiş. Şimdi kayıp Gabriel yazıyormuş.'' Gabriel derin bir soluk aldı. ''Onu görmem gerek. Rio Gallegos'a giderim.'' ''Orası askeri bölge şekerim. Seni yaklaştırmazlar bir de. Diğer yandan hava kuvvetlerimizin komutanı General Dozo çok iyi dostumdur. Haydi gel içeri gidelim de birkaç telefon edelim.'' ''Bir yapabilseniz.'' diye mırıldandı Gabriel. Yaşlı kadın kolunu Gabriel'in omzuna attı. ''Yorgun görünüyorsun. Rosa'ya söyleyeyim de sana bir fincan çay yapsın. Çay içerdin değil mi?'' İçeri girerken Gabriel kendini tutamayıp gülmeye başladı. Rio Gallegos'ta Raul Montero hareket odasının penceresine gidip dışarı baktığında saat sabahın 4'üydü. Bardaktan boşanırcasına yağmur altında yer personeli pistte duran 3 Skyhawk'u uçuşa hazırlıyorlardı. Montero ile uçacak genç pilotlar dışarı çıktılar. Kendisi de çayını yudumlarken çevresine bakındı. O da boşalmıştı şimdi. Yalnızca iskemleler, duvarda Malvinas haritası ve sigara dumanı kalmıştı. Biri bir küllüğün kenarında yanan bir izmarit bırakmıştı. Montero sigarayı söndürdü, başlığını alıp dışarı yürüdü. Çok yorgundu. Hayatında bu kadar yorgun düştüğünü hatırlamıyordu. Derin bir soluk alıp uçaklara doğru yürürken bir kurmay arabası barakanın köşesinden çıkıp yanında durdu. Açılan kapıdan sırtına kaputunu atmış olan Lami Dozo göründü.
''Raul, nasılsın?''
''Daha kötü de olabilirdi. Dün 3 uçak daha kaybettik.'' Lami Dozo Montero'ya bir sigara uzattı.
''San Carlos'a mı?''
''Evet.''
''Bu sonuncu sefer olabilir Raul. İngilizler Port Stanley dışındaki yaylaları ele geçirdiler. En az 400 tutsak aldıklarını sanıyoruz. Menendez'in teslim olması 1-2 günlük bir iş artık.''
''Peki bütün bu olanlar ne içindi öyleyse?''
''Bilemiyorum.'' dedi General Dozo. ''Kendimizi kanıtlamamız için bir savaşa ihtiyacımız olduğunu söyleyenler vardı.'' Ben onların arasında değildim. Bunların şimdi yeni Arjantin için çalışmaya, aynı şevkle çalışmaya hazır olduklarını umarım.
Ama yine de devam ediyoruz.
Evet, kimi zaman böyle gerekir.
Sık sık dayımı düşünürüm. Boğa güreşi yaparak ailenin şerefini iki paralık eden dayımı. Gençliğinde onun Meksiko City'de pırıl pırıl üniformasıyla arenaya girişini hala görürüm.
Montero gülümsedi.
Kendimi o günlerde hissediyorum artık. Sanki orada bir yerde bir canavar beni bekliyormuş gibi. Dayım da ne zaman bir son vermesi gerektiğini bilemedi.
Lami Dozo çok ciddi görünüyordu.
Doğru değil bu Raul. Aslında doğru general. Büyük sırrı keşfettim artık. Yaşamışım, ölmüşüm umurumda bile değil.
Raul lütfen.
Endişe etmene gerek yok. Döndüğümde iki kulakla bir kuyruk getiririm.
Birbirlerini kucaklayıp sırtlarını sıvazladılar. ''Gitmeden önce seni görmek isteyen biri var.'' dedi Dozo. ''Şurada çitin dışında.''
Montero adamın işaret ettiği yere bakınca siyah bir araba gördü.
''Çabuk ol, fazla vaktin kalmadı.''
Montero çite doğru yürürken şoför arabadan inip arka kapıyı açtı. Donna Elena dışarı çıktı.
''Anne!'' Montero şaşırmıştı. Kadın gülümsedi.
''Yorgun görünüyorsun.''
''Yorgunum.'' Esefle gülümsedi Montero da.
''Korkarım bana oyun oynamayacak kadar yaşlı olduğumu söyleyeceksin.''
''Hayır, bunun için zaman kalmadı. Onun yerine sana bir armağan getirdim.''
Kadın arabaya doğru dönünce Gabriel içeriden çıkıp Montero'nun önüne dikildi. Neon ışıkları altında sapsarıydı yüzü. Sırtında birinin verdiği askeri bir yağmurluk vardı. Montero bir an kafasına bir darbe yemiş gibi kaldı. Sonra Gabriel'in çok iyi bildiği o gülümsemesiyle baktı kadının yüzüne.
''Şahanesin. Bunu söyleyen oldu mu hiç?''
''Söylemelerini istediklerim değil.''
Gabriel yaklaşarak erkeğe yakından baktı. Sarı pilot giysisi, omuzundaki tabanca kılıfı, sol elindeki başlığı, yağmurdan ıslanmış saçları.
''Doğru değil bu.'' dedi Montero. ''Gelmemeliydin.''
''Şu anda buradan başka hiçbir yerde olmak istemiyorum. Kayıp Gabriel değilim artık, buradayım ve Richard ölmemiş. Ferguson yalan söylemiş bana. O işten çekilmek istediğim için yalan söylemiş, anlıyor musun?''
Montero şaşkın şaşkın bakıyordu kadının yüzüne.
''Tanrım, insanları piyonmuş gibi kareden kareye oynatıyor bunlar.'' diye mırıldandı.
Sonra bir kahkaha atıp Gabriel'in teli tutan elini kavradı.
''Döneceğim, duyuyor musun? Seni seviyorum ve döneceğim, inan bana.''
Kadının elini öpüp uçaklara doğru koştu. Az sonra gece motor gürültüleriyle dolmuştu. Uçaklar birbiri ardından piste doğru hareket ederlerken Donna Elena da arabadan çıkıp Gabriel'in yanına geldi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 280.